Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Enderun sohbetlerinde yine sizlerle beraber olduğumuz için Allah-u Teala Hazretlerine hamd, Resulüne salatu selam eyleyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Ne yapsak, neylesek bizden hayır yok, tedenniyiz, sukutuz, inhidamız, demek Tanrım ezel kaydında böyle, yazılmış iptidamız, intihamız. Fakat neyler yarın ruzu cezada, inayetten ve rahmetten cüdamız. Nasıl varmaz Habibi Kibriya'ya, şefaat ya Resulallah nidamız. Fakiriz, bikesiz, biçareyiz biz, medet olmazsa senden ey hüdamız. Mısralarıyla sohbetimize başlayalım. Okuduğum bu mısralar Arif Nihat Asya'nın bir münacatından alınmış seçme beyitlerden ibarettir. Bugünkü sohbetimizde de sizlerle Arif Nihat Asya eserleri, şiirleri hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Arif Nihat Asya 1974 senesinde vefat etti ve 5 Ocak, hatırımda yanlış kalmadıysa vefat tarihi, dolayısıyla onun vefatının yıl dönümüne rastlayan bu günlerde onun hakkında konuşmak, onun ruhunu şad etmek ve bu son devrin büyük şairlerinden, hakikaten şairlerinden biri olan Arif Nihat Asya'yı rahmetle anmaya vesile olmaktır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Üzkürû mevtâküm bil hayr" buyuruyor. Yani ölülerinizi hayırla anınız. Arif Nihat Asya'da hakikaten hayırla anılacak bizim mevtalarımızdan, ölülerimizden, onların hali hayatında büyük isimlerinden biridir. Ve sözlerime başlarken okuduğum münacat da onun bu noktadaki samimi duygularını terennüm eden ifadelerden ibarettir. Asıl adı Mehmet Arif'tir. 7 Şubat 1904'te Çatalca'nın İnceiz köyünde doğduğunu biliyoruz. Babası Ziver Efendi aslen Tokatlı, annesi Zehra Hanım ise Tırnovalı'dır. Yani bir tarafıyla Anadolu toprağına, bir tarafıyla evladı Fatıhan'a nesebi intikal etmektedir. Dolayısıyla doğunun ve batının çeşitli özelliklerini kendi nefsinde toplayan, cem eden bir yiğittir, bir erdir. Bir başka özelliği de babasını çok küçük yaşta, henüz 7 günlükken kaybetmiş olmasıdır. Annesi de bilahare başka birisiyle evlenmek durumunda kaldığından çocukluğunu akrabalığının yanında yetim ve öksüz olarak geçirdiği söylenebilir. Fakat bu çocukluk devresi, efendim Balkan savaşlarını idrak etmesi, memleketin uğradığı çeşitli sıkıntıları yaşayarak görmesi, onda millete, dine, vatana, İslam'a, değerlerimize karşı büyük bir hasret meydana getirmiştir. Bu sebeple Balkan Savaşı'nın sonunda İstanbul'a gelmiştir ve ilk tahsilini de İstanbul'da bu Ders Saadet denilen saadet kapısının efendim saadetli yahut ruhani semtlerinden birisi olan Koca Mustafa Paşa ve Haseki'de oranın mahalle mekteplerine devam ederek tamamlamak durumunda olmuştur. Bu mübarek semtler ki semtler nasıl mübarek olur bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'unu okusunlar yahut oradaki Koca Mustafa Paşa semtini dikkatle okusunlar. İşte bu mübarek semtlerde büyüyen, okuyan, tahsil gören Arif Nihat Asya, Gülşen-i Maarif Rüştiyesi'ne girdi. Buradan da Bolu Sultanisi'ne geçti. Oradan da yine Kastamonu Sultanisi'nde okumaya devam etti. Yani netice itibariyle tıpkı daha sonra vazife yaptığı çeşitli yerler gibi daha tahsili sırasında Balkanları, İstanbul'u, Anadolu'yu ve Kastamonu'yu tanıdı, bildi. Nitekim yazdığı yazılardan anlıyoruz ki Kastamonu'da İstiklal Savaşı yıllarında bulundu ve Kastamonu'nun o yıllardaki havasını, ahalinin o yıllardaki heyecanını, Açık Söz gazetesinin sahiplerinin nasıl canla başla çalıştığını çeşitli yazılarında bize anlatmıştır. Ve bu onun Kastamonu'daki günleri, İstiklal Savaşı'nın heyecanlı havasını duymaya, yaşamaya, vatanın ne olduğunu anlamaya kadar varan bu duyguları en esaslı bir şekilde tatmasına sebep olan bir imkan olmuştur. Daha sonra İstanbul Darül Muallimini Aliyesi'ne girerek öğretmen olmuştur ve okurken İstanbul Postanesi ile Anadolu Ajansı'nda da çalışmıştır. Yani hayatını bir yandan çalışarak, bir yandan okuyarak kazanmıştır. Bu ne demek? Bu şu demektir. Hayatı tanıyarak, zorluklarına vakıf olarak, onların üstesinden nasıl geleceğini, gelinmesi mümkün olduğunu bilerek, eskilerin tabiriyle bir tür taşa yumruk vurarak hazırlanmıştır, hayatını kazanmıştır. 1928 yılında efendim Darül Muallimine Aliye'nin edebiyat bölümünü bitiriyor ve kendisi öğretmen olarak Adana'ya tayin ediliyor. Bu 1928 yılından sonra onun hayatının en önde gelen mesleği, hizmeti, işi öğretmenlik yahut o zamanki tabirle muallimliktir. Bu da önemli bir şeydir. Daha önce de tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Hazreti Ali Efendimiz, insanlar ya talebedirler ya öğretmendirler. Bu ikisinin dışında kalanlar bir işe yaramaz buyurmuşlardı. Arif Nihat Asya da öğretmenlik mesleğini seçmiş ve işe yarar ademlerden olduğunu her vesileyle göstermiştir. Adana'da, Adana Lisesi'nde, kız ve erkek öğretmen okullarında 14 yıl idarecilik ve öğretmenlik yapmıştır. 1950-54 yıllarında Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Meclisteki devresini tamamladıktan sonra tekrar öğretmenlik yapmaya başlamış. 59-61 yıllarında Kıbrıs'ta çalışmıştır. Kıbrıs'ta çalışması ona hem Türkiye'yi uzaktan görmek, hem Kıbrıs'ın bizim için değerini, önemini, halkın durumunu anlamak imkanını vermiştir. Nihayet 1962 yılında emekli olmuş. 5 Ocak 1975'te de Ankara'da Hakk'a yürümüş, vefat etmiştir. İşte hayat hikayesi bu kadar kısa. Ama bu kısa hayat hikayesine ciltlerle şiir ve nesir dolduracak kadar değerlendirmiş. Bu devrelerde şiirlerini, nesirlerini çeşitli gazetelerde, devrinin gazetelerinde, dergilerinde yazmaya, neşretmeye başlamıştır. Zaten kendisi şiir yazmaya çok erken yaşlarda başlamıştır ve kendisinin bir ifadesi var. Bu da dikkat çekicidir. Diyor ki, beni şiir yazmaya, şiirle meşgul olmaya Haseki'de otururken destancıların çeşitli konularda, özellikle Balkan Savaşı ile ilgili konularda yazdıkları ve kendilerinin okuyarak, mahalle mahalle dolaşarak yazdıkları harp destanları olmuştur. Hakikaten bizim kültürümüzde bu alanın da ayrıca araştırılması gerekir. Çünkü bu destanlar bütün insanları, yani bütün ahaliyi demek daha doğru, ilgilendirirdi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, herhangi bir hadise olduğu zaman destanı yazılacak kadar mühim. Mesela bizim çocukluğumuzda bir Varto depremi olmuştu, bir Adapazarı depremi olmuştu. Efendim, yine hatırlarım, Trabzon'dayken bir otobüs uçuruma yuvarlanınca orada pek çok insan vefat etmişti. Halk destancıları yahut destan şairleri denen insanlar bunu 20-30 dörtlükte yazarlar, anlatırlar içli bir şekilde. Destancılar da bunları okuyarak mahalle mahalle dolaşır ve onları satarlardı. Parası olanlar alır, parası olmayanlar da pencerelerini açarak destancıların anlattıkları bu manzumeleri mümkün olduğu kadar dinlerler. Hatta bazı hanımların ağladığını da bilirim. İşte Arif Nihat Asya'yı da bu yıllarda etkileyen, Haseki'de duyduğu bu destancıların şiirleri olmuştur. Kendisi bilahare bu şiir yazmaya başladıktan sonra, artık şair olduktan sonra daha doğru bir ifadeyle, Hayat, Çağlayan, Türk Yurdu, Hisar, Elif, Defne, Türk Sanatı ve Devlet gibi devrin önde gelen dergilerinde, yani sanat, edebiyat ve dava dergilerinde demek daha doğru, onlarda yayınladı. Bir de yine kendisinin Başak ve Görüşler adıyla iki dergi de çıkardığını biliyoruz. Bazı fıkra deneme vecizelerinin içi ise Türk Sözü, Demokrat, Yeni İstanbul ve Memleket gazetelerinde neşretti. İşte bu onun kaleminin velut hale gelmesi, Arif Nihat'ın eserlerinin 15 ciltten fazla bir kitap hacmine çok daha sonra getirilmesiyle neticelenmiştir ki bu gerek nesirleri, gerek rubaileri, gerek şiirleri, gerek vecizeleri diyebileceğimiz etkili ve vurucu ifadelerle yazılmış mensureleri, onun ne kadar kuvvetli bir edebiyat adamı ve ne kadar velut bir edebiyatçı olduğunu ortaya koyuyor. Burada dikkat çekilmesi gereken bir başka noktada, Arif Nihat Asya'nın 1933 yılından itibaren Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Dede, ki soyadı Akyürek'tir, onun yakınları arasına girdiği, onunla sıkı bir münasebet kurduğu ve ondan faydalanarak şiirinde yer bulacak Mevlevi kültürünü öğrenip manzumelerine ve yazılarına aktardığı hususudur. Burada şunu ifade etmek gerekir ki, Ahmet Remzi Dede'ye intisabı var mıydı yok muydu bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama ondan istifade ettiğini biliyoruz. Bu da Arif Nihat Asya'nın kişiliğinde tasavvuf kültürünün ve tasavvufun zengin malzemesinin yer aldığını görmekliğimiz sebebiyle bu kültürün içine girdiğini, kendisinin de bu kültürden edindikleriyle mensurelerini, nesir yazılarını, şiirlerini zenginleştirdiği ve çeşitlendirdiğidir. Nitekim onun Kubbe-i Hadra adlı kitabındaki şiirleri bütünüyle Mevlevilikle ilgilidir. Hazreti Mevlana ile ilgilidir ve Nâ-i Şerif ile ilgilidir. Mesnevi ile ilgilidir. Yeri gelmişken şunu hatırlıyorum. Devrin tanınmış nezenlerinden benim de hocam olan enstitüde Halil Can hocamız için çok güzel bir kabir taşı kitabesi olarak bir şiir yazdığını biliyorum. Hakikaten güzel bir manzume idi. Tabii kabir taşına yazılmadığını da hatırlıyorum. Başka bir ibare yazılmıştır. Bu ne demek? Bu kendisinin bu kültürü özümsediğini ve bu kültürün ne olduğunu bildiğini, çok iyi bildiğini gösteren bir kalem erbabı olduğunu ortaya koymaktadır. Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde hem aruz, hem hece, hem de serbest vezni kullandığını biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki halk ve divan edebiyatı nazım şekilleri yanında modern edebiyatın nazım şekillerini de kullanmıştır. Ve en çok kullandığı nazım şekli de rubaidir. Şiirlerinde kullandığı başlıca tema denilen, şiirlerine mevzu olarak aldığı meseleleri de şöyle özetlemek mümkündür. Bir kere bizim değerlerimizin hemen hepsi şiirlerinde yer almıştır. Bunun yanında efendim tarih, kahramanlık duygusu, tarihi konular, din duygusu, aşk, tabiat ve memleketle ilgili, memleketin, tabiatın özellikleri, güzellikleri, onlardan ibret alarak onlara bakma konusunda pek güzel şiirleri vardır. Bir de Ebced'le vefat eden dostlarına yazdığı tarih manzumeleri de bu şiirler arasında yer alır. Netice itibariyle Arif Nihat Asya, milli değer ve şahsiyetleri konu alan şiirleriyle iman ve heyecanı işlemiş, 1950'li yıllardan sonra pek kuraklaşan yeni nesillerin tarih şuurunu, dini duygularını, milli duygularının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Hepiniz hatırlayacaksınız, bayrak şiiri, bir bayrak rüzgar bekliyor, fetih davulları, selimler, kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleri çok tanınmış ve bizim neslin ezbere bildiği şiirler arasında yer alır. Hele onun seccaden kumlardandı diye başlayan naati ise son devirlerde kaleme alınmış peygamber sevgisini, peygamber aşkını çok iyi işleyen bir naat olmuştur. Şiirlerinin bir başka özelliği de Türkçeyi çok güzel, sade ve açık Türkçeyi çok güzel bir şekilde kullanmış olmasıdır. Bakın onun bir şiiriyle konuşmamızın bu bölümüne son verelim. Bu şiir hepimizin bildiği şiirlerinden birisidir ki aynı şiir bestelenmiş olarak radyolarımızda devamlı çalınmıştır, çalınmaktadır. Adı Fetih Marşı'dır. Güftesini önce dinleyelim, sonra da bestelisini dinleriz inşallah. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden, senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden, elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini, göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır, şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin, çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala, ne diye kendinle savaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Aslında bu şiir uzun uzun açıklanacak, üzerinde bir program boyu konuşulacak unsurları ihtiva etmektedir. Ancak biz bu programımızda bunu yapamayacağız. İleride inşallah buna da sıra geleceğini ümit ediyorum. Efendim, Arif Nihat Asya hakkında eserlerinden bahsetmeden önce şunu da belirtmekte fayda var. Dilin ahengine önem vermiş, vezinsiz şiirlerinde bile bir iç ahenk kurmayı başarmıştır. Bunu yaparken de hem günlük konuşma dilinde geçen kelimeleri kullanmış, hem de eski kültürümüzden gelen ahenkli, tumturaklı, vurgulu kelimeleri kullanmaktan çekinmemiştir. Bu noktada Yahya Kemal'in tesirini de açıkça görmek mümkündür. Eserlerine gelince onların da adlarını sıralayabiliriz.
Yeah.
Aziz dinleyiciler, Enderun sohbetlerinin kıymetli dinleyicileri, Arif Nihat Asya'nın eserlerinden bazılarının isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum ki bazılarını en azından okumanız çok iyi olur. Efendim, kendisinin şiirleri yaklaşık 10-15 cilt tutarındadır. Bunlardan bir tanesi Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı kitabıdır ki okunması gerekir. Rubaiyat-ı Arif onun rubaileridir, hikemi şiirleridir. Çok güzel rubailer vardır. Kökler ve Dallar başlıklı kitabı da yine güzel şiirleri ihtiva eder. Dualar ve Aminleri de aynı şekildedir. Daha önce söylediğim Kubbe-i Hatra Hazreti Mevlana hakkındaki ve Mevlevilik hakkındaki şiirleridir. Kendinin Divançe-i Arif adını taşıyan bir de divançesi vardır. Seçme şiirleri şiirler başlığı altında yayınlanmıştır. Mensur şiirleri arasında Ayetler diye adına da 1936'da basılmış bir kitabı vardır. Nesirleri ayrıca onlar da 7-8 cilt halindedir. Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz, Onlar Bu Dilden Anlar, Aramak ve Söyleyememek, Kanatlarını Arayanlar. Bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki Arif Nihat Asya dava adamı kimliği sebebiyle gereken konularda gereken kişilere sert şiirler yazmış yahut esaslı hicviyeler yazmış bir insandır da. Dolayısıyla bu hicviyeleri, bu şiirleri gerek rubai tarzında olsun, gerek efendim uzun metinler halinde olsun okunması gereken eserleri arasında yer alır. Bakınız, başörtüsü hakkındaki şu şiirini sizlerle paylaşalım. Ne demekmiş yasak? İşiniz kalmadı mı yapacak? Ne diye karışırsınız saçımıza, başımıza? Bizi oyuncağınız mı sandınız bakıp yaşımıza? Sebebini anlatamayacağınız çocukça bir devrin hevesinden karşınızdaki en güzel portreleri mahrum ettiniz çerçevesinden. Kim demiş ki başörtüsüydü o, başımızın renk renk süsüydü o. Altında saçlarımız arkadan ne hoş sarkardı, kimimizde örgü örgü sarmaşıklaşır, kimimizde su olup akardı. Şu bu namına yasak demiş bulundunuz tezelden. Ne olurdu anlasaydınız biraz da güzelden ve güzelliklerden. Siz bizden değilsiniz. Tanımıyoruz hiçbirinizi. Çekin başımızdan ellerinizi. Bir gericilik tutturmuşsunuz. Gericilik değil, Türk'ün köy modasıdır bu. Üstelik ninemizin başımızda taşıdığımız hatırasıdır bu. Dediniz çıkacak başınızdan başörtünüz, alın öyleyse onunla yüzünüzü örtünüz. Bakın, başörtü hakkında yazılmış bu şiirin tarihi 1970'li yıllar ve yer yer ne kadar sert ifadelerde vardır. Dolayısıyla Arif Nihat'ın şiirlerinin bu münekkit tarafı, bu tenkitçi tarafı, hatta bu hicvedici tarafı anlayana sivrisinek saz kabilinden olsa da çok özel ve güzel ifadelerden meydana gelir. Mesela mihrap hakkındaki şu iki mısrağı beni çok etkilemiştir. Mescitteki teşrifine ashab açılır, mihraba yönelsen sana mihrab açılır. Bakın, mihraba yönelmesini bilmeyen insanlara hidayeti, doğru yolu gösteren iki mısra. Efendimiz mescide teşrifinde ashab nasıl safları açarak ona yol veriyorsa, mihraba yönelmek isteyene de camideki Müslümanlar öylece yol verir ve eğer mihraba yönelsen bu imanla, bu inanışla, bu azimle sana mihrab açılır diyor. Bizim değerlerimizle ilgili şiirlerinden bahsetmiştik. Mesela Sinan hakkındaki, Mimar Sinan hakkındaki şu şiiri Sinan'ı ne kadar güzel anlatır. Kendi köprüsünden geçen, kendi sebilinden içen, açınca kanatlarını kendi kubbesinde uçan. Yerde altın eden gökteki gümüş hilali, eliyle göklere yazan lafza-i celali. Kendi şadırvanında abdest alan, kendi mihrabında namaz kılan. Nice imaretten, darüşşifadan, asırlar boyu dua almış. Şimdi öbür dünyadan eserlerini seyre dalmış. Kendi şerefelerinden ezanlar duyan, kendi yaptığı beşikte mışıl mışıl uyuyan büyük mimar, büyük insan Sinan. Bakın, Sinan'ı bu kadar iyi anlayabilmek için onun eserlere hayat veren ruhunu da çok iyi anlamak lazım. Hatta aynı ruhu taşımak ve paylaşmak lazım. Sizlere Sinan hakkındaki bu şiirden ben sadece bazı beyitleri, bazı mısraları okudum. Tamamı daha uzun, meraklısı yine şiir kitaplarından bunu bulabilir. Bakın, Ayasofya'nın fi tarihinde minaresiz bir resmini Rumlar kendi gazetelerinde basınca bir hadise olmuştu bu. Rumlar ne demek istiyor? Buna yazdığı bir kıtası vardır. Çok ibret verici ve Ayasofya'yı onlar bu hale getirdi ama siz yahut biz ne hale getirdik demek isteyen bu mısralar şöyledir. Canım Ayasofya'nın resmini minaresiz çıkarmışlar gördüm bir Rumca dergide Rumlar. Kızmaya hakkınız yok ezan sesi olmayan camide minarenin kim demiş lüzumu var? Evet, siz minareyi ezansız bırakırsanız o zaman bir başkası da camiyi minaresiz bırakır ve bundan çekinmez. Benim çok hoşuma gider bu şiir. Ve bir zamanlar biz her fetih yıl dönümünde Ayasofya ile ilgili bu kabil şiirler okur, Ayasofya'yı yeniden hatırlar ve açılsın diye kampanyalar yapardık. Şunu görüyorum ki aşağı yukarı son senelerde bu kampanyalar, bu tarz özel sayılar, bu tarz şiirler artık gittikçe daha az yazılır olmuştur. Halbuki ne diyor Arif Nihat Asya? Canım Ayasofya'nın resmini minaresiz çıkarmışlar gördüm Rumlar Rumca bir dergide. Kızmaya hakkınız yok ezan sesi olmayan camide minarenin kim demiş lüzumu var diye. Arif Nihat Asya'nın bu tarz şiirlerinden ve bizi, gençliğimizi çok etkileyen şiirlerinden bir tanesi de ortaokul ve lise talebeliğimiz yıllarında ezberlediğimiz Bayrak şiiridir. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği,
şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızlı bayrağın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim. Bakın, bu şiir bugünkü gençlere öğretiliyor mu, ezberletiliyor mu bilmem. Ama vatan sevgisi, bayrak sevgisi, onun ruhlardaki yeri ve etkisi konusunda hakikaten günümüz insanının anlayacağı konuda açık, seçik, net, ahenkli ve heyecanla yazılmış başka şiir yok denecek kadar az. Onun bu vesileyle sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer şiiri Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı manzumesidir. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış, bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa, temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Sevgili dinleyiciler, hakikaten bu şiirler okundukça insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Bu sebeple insan bu şiirleri yaşı ne olursa olsun yeniden heyecanla, aşkla, şevkle okuyup bu vatan için, bu din için, bu millet için, bu Müslümanlık için neler yapması gerektiğini düşünmeli ve bilhassa gençlerimize bu konuda örnek olmalıyız. Ve örnek olmak için de bu şiirleri onlara öğretmeliyiz. Onlara ezberletmeliyiz. Bakın, onun bu manada insanlara ibret verecek başka şiirleri de vardır. Mesela bunlardan birisi Kubbeler adlı şiiridir. Dün başlar seferber, eller seferber, kurşun eritildi, mermer çekildi, bütün bunlar, bu kubbeler, minareler, akçayla olacak şeyler değildi. Bugün hakikaten Sinan'ın yaptığı eserleri onun kat kat bütçesi kadar para döksek yapacak insan bulmak mümkün değil neredeyse. O halde o insanı yetiştirmek, o ruhu o insana vermek, sonra ona bunların benzerlerini, hatta benzerlerine kelime, daha iyilerini, daha kuvvetlisini yapmak ve yaptırmak gerekir. Onun için bütün bunlar sadece akçayla olacak iş değil, ruhla olacak, imanla olacak, İslam'la olacak, vecdle olacak, aşkla, şevkle olacak işlerdir. Şiire devam ediyor. Böyle bir gemide yendi suyunu ve bu yelkenlerle kanatlandı ruh. Taşıtıp kalyonlarla pırlanta inci, abide haline koydu sevinci. Gergefle işleyip bir inci sultan, ki çiçek verirdi saksıya koysan. Seyret İstanbul'un camilerini, minare minare, kubbe kubbe say. Açılır masvami burada gökyüzü, gümüşten sütunlar üstünde durur. Kiminin gölgesi dinlenir yerde, kiminin beyazı sulara vurur. Allah'a giden yol buralardadır. Kapılar açılır, kapılar açılır şerefelerden. Buradan uğurlanır mübarek aylar. Bayram burada başlar arefelerden. Mihraplar, kemerler, kubbeler yapmış sultanı, çerisi, piri, veziri, nesilden nesile götürsün diye kanatlar üstünde şanlı tekbiri. Nice başvuğuların açtığı yolda biri yardan geçmiş, öteki serden. Yolcular gidiyor yarına doğru, kafile kafile bu köprülerden. Kuşun uçuş, gülün açış saati, Tanrı'nın fermanı yüce kubbede. Duyulur uyanık Fatih'in, uyan dediği uzaktan Sultanahmet'e. Diken dikmiş, yakan yakmış mumunu, Şamdanlar, Şamdanlar, ulu Şamdanlar, ki aydınlığıyla asırlar boyu yolunu bulurdu yolda kalanlar. Efendim, bu şiir çok uzun ve hakikaten pek güzel bir şiirdir. Dolayısıyla tamamını okumaya zamanımızın el vermesi mümkün değildir. Ama onun başka şiirlerinden de örnekler vererek konuşmamızı sonlandırmak istediğim için bu şiirin devamını okumuyorum. Sizinle Kubbe-i Hadra şiirinden Hazreti Mevlana'nın hakkında yazdığı bu şiirden bazı mısraları, bazı beyitleri paylaşmak istiyorum. Kimi boşlukta sızar asude, kimi bekler gecelerden seheri, farkı yoktur gecenin gündüzden, ne çıkar yanmasa ufkun feneri. Tunç taslarda içerler kaderi, bu ecel şerbetinin bekrileri, kim bilir belki giden yolcuların bu sefer son seferi. Sisli gözlerde cihetler silinir, kimsenin kimseden olmaz haberi. ne semavatı görürler, ne yeri, bu ecel şerbetinin bekrileri. İçlerinden biri vardır ki aba, bilerek sırtına çekmiş kederi. Yolda lakin onu dimdik yürütür, belde imanının altın kemeri. Gecenin gölgelerinin şaheseri, bu ecel şerbetinin bekrileri, seslenir daveti bir meçhulun, bir nida der, ileri. Ki nihayet bir ilahi gecenin kapısından süzülürler içeri ve aşarlar o karanlık kemeri, bu ecel şerbetinin bekrileri. Bir ağaç ki eğile eğile ibadet olmuş, bir ağaç ki ayağıç deyip geçmek adet olmuş. Dalları sallana sallana salıncak, budakları inile çıkıla basamak, kendisi renkten, ışıktan, kokudan bir demet olmuş, cenneti anlatan bir ayet olmuş. Karışmış dallara, kuşlarını çağırır yollardan, uçurur kuşlarını yollara. Rengiyle, kokusuyla bir ziyafet olmuş, bir ağaç ki ağaç deyip geçmek adet olmuş. Aziz dinleyiciler, bu güzel şiirlere son olarak bir başka şiirini, Dua adlı şiirini okuyarak bir buket haline getirelim ve kulaklarınızda bu buketin sesi, burnumuzda bu buketin raihası, elimizde bu buketin güzelliği kalsın ve Arif Nihat Asya'yı böyle güzel bir şekilde hatırlayalım inşallah. Arif Nihat'ın bu şiirinin adı Dua'dır. Bu adı taşıyan birkaç şiiri, birkaç yazısı olmakla birlikte bu onların en güzellerinden biridir. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de keşke şansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bakın sadece bu dua şiiri bile Arif Nihat Asya'nın bizi biz yapan değerleri nasıl işlediğini, nasıl kavradığını, nasıl anladığını ortaya koymaktadır. Bu sebeple bütün dinleyicilerimize Arif Nihat'ın şiirlerini okumak, hatta gençlere ezberlemek ve manasına, daha doğrusu hakikatine ermek için gayret göstermesini tavsiye etmekle bugünkü sözlerimizi tamamlıyoruz. Kalınız sağlıcakla efendim.